Bugün bizimle paylaştığın oldukça sıra dışı ve nasıl desem derin bir kaynağı mercek altına alıyoruz.
Evet, gerçekten de öyle.
Konumuz lipedem ve kronik venöz yetmezlik. Ama hemen baştan belirtelim, bu konuya alıştığımız o tıbbi pencereden bakmayacağız.
Kesinlikle. Elimizdeki metin bu duruma tamamen sembolik ve ruhsal bir dille yaklaşıyor. Yani amacımız burada tıbbi bir analiz yapmak değil.
Aynen. Amacımız bu metnin sunduğu o alternatif bakış açısının haritasını çıkarmak.
Ki bu bakış açısına da Züleyha bilinci adını veriyor.
Evet, Züleyha bilinci. Bu ilginç bir isim. Kaynağa göre bu ne anlama geliyor?
Züleyha, hani o bilinen hikayedeki kişisel acıyı ve tutkuyu zamanla ilahi bir merhamet ve bilgeliğe dönüştüren dişil bir güç ya, işte bu bilinçte bedenin fısıldadığı şikayetleri daha derin bir anlayışa dönüştürme kapasitesi olarak tanımlanıyor.
Anladım. Öyleyse bizim de bu incelemedeki görevimiz metnin rehberliğinde bedenimizdeki o akış sistemini, yani kan ve lenf dolaşımını,
Evet.
aslında sevgi, özdeğer ve yaşam enerjisiyle olan o sembolik bağını çözmeye çalışmak olacak.
Kesinlikle. Metin daha en başında çok iddialı, hatta şiirsel bir metaforla giriyor konuya. Diyor ki, kan öz mananın 3D'deki mürekkebidir, lenf kolektif duygusal hafızanın billur suyudur, yağ güven depo kristalidir. Evet, çok güçlü bir başlangıç.
Özellikle şu son kısım, yağın güven depo kristali olması. Bu ne demek? Kaynak bunu biraz açıyor mu?
Açıyor, evet. Ve bu aslında tüm analizin temelini oluşturan fikir. Kaynağa göre bedende biriken ve akışkanlığını yitiren yağ dokusu, güvende değilim hissinin fiziksel bir tezahürü.
Güvende değilim.
Evet, yani kişi hayata, ilişkilere veya kendine karşı bir güvensizlik hissettiğinde beden bunu bir tehdit olarak algılıyor ve kendini korumak, bir nevi yalıtım sağlamak için etrafına bir güven deposu örüyor, yani bir yağ katmanı.
Anladım. Dolayısıyla metnin temel sorusu aslında şu oluyor. Aynen şu soru. Işığın, sevginin ve öz değerimizin bedendeki dolaşımına nereye kadar izin veriyoruz? Ve akış durduğunda ne oluyor?
İşte o zaman metne göre ben sevgiye, bolluğa, değere layık değilim gibi inançlar bedende adeta pıhtılaşıyor.
Vay be. Yani fiziksel bir semptomu altında yatan bir inanç kalıbının somutlaşmış hali olarak görüyor. Peki kaynak bu durumların arkasındaki nedenlerini nasıl katmanlandırıyor? Sadece bu inanç meselesi mi yoksa daha karmaşık bir tablo mu var?
Çok daha karmaşık bir tablo çiziyor. Metin bunu dört katmanlı bir sebep-sonuç zinciri olarak ele alıyor. Biyolojik, enerjetik, psikoduygusal ve karmik, yani atasal. Dört katman. Evet, biyolojik kısım zaten tıbbın alanı, ona girmiyor. Ama metnin odaklandığı psikoduygusal katman çok çarpıcı. Mesela lipedem için taşıdıkça ağırlaşıyorum hissini.
Yani başkalarının yükünü taşımak gibi mi?
Aynen, başkalarının sorumluluklarını veya duygularını üstlenmenin bedensel yükünü. Venöz yetmezlik içinse geri dönen, ifade edilmemiş duygular tanımını yapıyor.
Bu ne demek? Geri dönen duygular.
Yani kalbe geri dönmesi gereken temiz kanın yerini, dile getirilmemiş öfke, hayal kırıklığı gibi duyguların damarlarda birikmesi alıyor, diyor.
Bu atasal aktarım konusu biraz soyut kalabilir. Kaynak, bu fedakarlık şablonunun tam olarak nasıl bir sonraki nesle geçtiğini anlatıyor mu? Bu genetik mi yoksa öğrenilmiş bir davranış mı?
İşte güzel soru. Kaynak bunu genetikten çok memetik bir miras olarak tanımlıyor.
Memetik, yani kültürel ve davranışsal olarak aktarılan bir kod.
Kesinlikle. Özellikle anne ve anneanne soy hattından gelen öz bakım yerine fedakarlık şablonuna işaret ediyor. Hani o ben acı çekerim, ben yükü taşırım, yeter ki aile ayakta kalsın gibi.
Sözlü veya sözsüz anlaşmalar.
Aynen. Bunlarla nesilden nesile aktarılıyor. Kız çocuğu annesinin kendi ihtiyaçlarını sürekli ertelediğini, kendini hep ikinci plana attığını görerek büyüyor.
Ve bu davranışı sevgiyle eşleştiriyor. Kadın olmak budur diye öğreniyor belki de.
İşte tam olarak bu. Sonuçta metnin tabiriyle ailede ayakta kalma uğruna varisli bacaklar adeta o soy hattının bir imzası haline geliyor. Bu bir kader değil. Öğrenilmiş bir program.
Peki bu kalıpların hayatımızın hangi döneminde yerleştiği de önemli sanırım. Metin, bu rahatsızlıkların hayatın farklı evrelerinde nasıl kök saldığına dair bir zaman çizelgesi sunuyor mu?
Evet, sunuyor ve özellikle iki döneme çok dikkat çekiyor. Birincisi 0-6 yaş arası.
Erken çocukluk yani.
Evet, bu dönemde lenf sisteminin, yani bedenin duygusal atık sisteminin programlandığını iddia ediyor. Hani ebeveynlerden sıkça duyulan ağlama, erkekler ağlamaz, sızlanma, otur oturduğun yerde gibi mesajlar var ya.
Tabii.
Bunların çocuğun duygusunu doğal yollarla, yani gözyaşıyla, sesle, hareketle dışa vurmasını engellediğini söylüyor.
Peki ifade edilemeyen o duyguya ne oluyor?
İşte metinin iddiası o ki, bu duygusal enerji lenf sıvısıyla atılmak yerine yağ dokusunda adeta kristalleşiyor ve birikiyor.
Bir dakika, bu çok radikal bir iddia. Gerçekten, yani kaynak ifade edilmeyen her duygunun bedende fiziksel bir tortu bıraktığını mı söylüyor?
Tam olarak bunu söylüyor.
Yani çocukken duyduğumuz bir cümlenin 30 yıl sonra damarlarımızda veya yağ dokumuzda fiziksel bir engele dönüşmesini kaynak hangi mekanizmayla açıklıyor? Bu nasıl olabilir?
Kaynağın iddiası tam olarak bu. Mekanizma ise şu. Bu mesajlar sadece geçmişte kalmış anılar değil, bedenin işletim sistemine yazılan kalıcı kodlara, yani bilinçaltı inançlara dönüşüyor.
Duygularımı göstermek tehlikelidir gibi mi?
Aynen. Ya da benim hislerimin bir önemi yok gibi bir inanç yerleştiğinde, beden bu komutu fizyolojik bir gerçekliğe çeviriyor. Akış sistemine, yani kan ve lenf dolaşımına yavaşla veya durdur sinyali gönderiyor. Biz o anıyı çoktan unutmuş olsak bile beden o programı uygulamaya devam ediyor.
Anladım. Peki ya ikinci kritik dönem?
İkinci kritik dönem olarak ergenliği, yani kabaca 15-25 yaş arasını işaret ediyor. Kaynak lipedemin genellikle bu yaşlarda aktifleştiğini veya belirginleştiğini söylüyor.
Ve bunun altında yatan sebep neymiş?
Bunun olası sebebini aile veya toplum tarafından dişil enerjinin, çekiciliğin ve cinsel magnetizmanın bir tehlike olarak kodlanmasına bağlıyor.
Özellikle baskıcı kültürlerde genç kızın parlayan dişil enerjisi aile tarafından bir baş belası potansiyeli.
Namusa halel getirecek bir risk olarak görülüyor.
Evet, tam olarak bu.
Bu çok çarpıcı bir yorum. Yani beden bu telkine karşı kendini korumak için bir tür kalkan mı oluşturuyor? Metin bunu mu iddia ediyor?
Aynen öyle. Bilinçaltı ailenin bu korkusunu doğrudan bir tehdit olarak algılıyor ve bedene şu komutu veriyor. Bu dişil enerjiyi gizle, tehlikeyi bertaraf et, görünmez ol. Bedenin bu komuta cevabı ne olabilir ki?
Kaynağa göre o bölgeleri kalın bir katmanla kaplayarak, hatları belirsizleştirerek, yani yağ dokusunu arttırarak bir koruma kalkanı oluşturmak. Bu bilinçli bir karar değil, tamamen hayatta kalma mekanizmasının bir tepkisi.
Bu anlattıkların lipedeminin neden %90'dan fazla kadınlarda görüldüğüne dair metnin getirdiği sembolik açıklamayı da güçlendiriyor sanırım.
Evet, kesinlikle.
Peki, eril bedende durum nasıl farklılaşıyor? Kaynak erkeklerde görülen venöz yetmezliği nasıl bir sembolizme bağlıyor?
Eril bedendeki yorum da bir o kadar ilginç. Metin, kronik venöz yetmezliğin özellikle asker, cerrah, garson gibi hani sürekli ayakta durmak zorunda olan mesleklerde sık görülmesini tesadüf olarak görmüyor.
Peki nasıl açıklıyor?
Bunu şu sembolik dille açıklıyor. Ayağım yerde ama kalbim geri akıyor.
Ayağım yerde ama kalbim geri akıyor.
Yani bu mesleklerdeki kişi görev bilinciyle, sorumlulukla toprağa, yani dünyaya köklenmiş durumda. Ayakları yere sapasağlam basıyor. Ancak bu görev uğruna ifade edemediği duygular, hayaller, özlemler...
Kalbe geri dönemiyor.
Dönemiyor, evet. Damarlarda birikip bir duygusal trafik sıkışıklığı yaratıyor.
Yani bir yanda göreve adanmışlık, diğer yanda ifade edilmemiş bir iç dünya var. Ve bu ikisi arasındaki gerilim damarlarda kendini gösteriyor.
Tam olarak bu. Metne göre bu durum... Aslında sadece kadın ve erkek bedenleri arasındaki bir fark da değil.
Nasıl yani?
Her bireyin içindeki dişil, yani alıp kabul etme, besleme, hissetme enerjisi ve eril, yani verip yönlendirme, eyleme geçme, koruma enerjilerinin dengesizliğinin bir yansıması.
Anladım. Dişil enerji bastırıldığında akış duruyor, eril enerji aşırıya kaçtığında yine akış duruyor. Denge bozulduğunda sistem tıkanıyor.
Kesinlikle.
Peki, Tüm bu derin ve katmanlı teşhislerin ardından kaynak bir çıkış yolu, bir çözüm öneriyor mu? Yoksa sadece durumu tespit etmekle mi kalıyor?
Hayır, hayır. Sadece tespit etmiyor. Transformatif anahtarlar ve protokoller başlığı altında bir dizi çözüm önerisi de sunuyor.
Güzel.
Bunlardan en dikkat çekici olanı Rohan Züleyha Akış Protokolü adını verdiği bir uygulama. Yalnız baştan söyleyeyim, adımlar oldukça mistik ve enerjisel bir dille ifade edilmiş.
Mesela, birkaç örnek verebilir misin? Çünkü hani kaynakta geçen yağ kristallerine gömülü epigenetik yükü çözmek gibi ifadeler kulağa çok soyut geliyor. Bu pratikte ne anlama geliyor?
Çok doğru bir soru. Kaynağın epigenetik yük derken kastettiği şey bilimsel anlamından çok atalardan devraldığımız ve kanıksadığımız o fedakarlık veya değersizlik gibi duygu ve inanç kalıpları.
Tamam. Peki yükü çözmek ne demek o zaman?
Yükü çözmekse bu kalıpları bilinçli bir niyetle fark edip dönüştürme eylemi. Protokolün adımları arasında hücre çekirdeğine "ben değerim" mantrasını rezonansa sokmak gibi ifadeler var.
Peki bunun pratik anlamı ne? Pratik anlamı şu, meditasyon veya derin bir niyet anında ben değerliyim inancını sadece zihinsel olarak tekrar etmek değil, bu hissin her bir hücrene yayıldığını, adeta bir titreşim gibi tüm bedenini kapladığını imgelemek. Amaç, bilinçaltına kazınmış eski programın üzerine yeni ve yapıcı bir program yazmak.
Anladım, anladım. Yani enerjisel ve niyet odaklı bir yeniden programlama süreci. Peki, daha gündelik, herkesin hayatına kolayca entegre edebileceği somut öneriler var mı?
Elbette var. Metin, bu büyük enerjisel çalışmayı destekleyecek günlük ritüeller de sunuyor. Örneğin, sabaha 7 dakikalık bacak sallama ve kuru fırçalamayla başlamayı öneriyor.
Ama bunu mekanik bir hareket olarak değil sanırım. Kesinlikle. Bacaklarımdan tüm ağırlıklar, tüm durgunluk akıp gidiyor, yerine ışık doluyor, niyetiyle yapmanın önemini vurguluyor. Ya da gece yatmadan önce bacaklara masaj yaparken, kanım sevgi, lenfim bilgelik, yağım güven, hepsi bedenimde özgürce ve uyumla ilerliyor gibi bir olumlama yapmayı tavsiye ediyor.
Peki beslenme konusunda sembolik öneriler var mı?
Var, evet. Mesela narenciye, zencefil, ananas gibi besinleri yük eritici olarak tanımlıyor.
Yük eritici.
Evet. Bunları tüketirken sadece fiziksel faydalarını değil, aynı zamanda içlerindeki o çözücü ve akışkanlaştırıcı enerjiyi de bedene aldığını niyet etmeyi öneriyor. Yani her lokmada hücrelerim temizleniyor, hafifliyorum, akıştayım demek gibi. Yani temel prensip hep aynı. Fiziksel eylemi bilinçli ve dönüştürücü bir niyetle birleştirmek. Tam olarak bu.
Bu noktada çok önemli bir uyarıyı tekrar yapmak gerekiyor sanırım. Bu anlatılanlar ne kadar ilginç ve bütüncül olursa olsun asla tıbbi bir teşhis veya tedavinin yerini tutmuyor, değil mi?
Kesinlikle. Ve metnin kendisi de bunun altını defalarca çiziyor. Hatta bunu bir hakikat üçlüsü olarak formüle ediyor ve bu çok önemli. Spiritüel içgörü plus tıbbi bakım plus hareket ve beslenme. Yani bu tıbba alternatif bir yöntem değil. Asla değil. Onu tamamlayan ve derinleştiren bütüncül bir yaklaşımın bir parçası. Amaç, ruhsal farkındalık çalışmalarıyla profesyonel tıbbi desteği, yani doktorunuzun önerilerini tamamlamak. İkisini bir arada yürütmek. Biri diğerinin yerini tutamaz. Bu derinlemesine incelemeyi tamamlarken ana mesajın şu olduğunu görüyoruz. Bedenini bir düşman veya kusurlu bir makine olarak suçlama. Onun sana gönderdiği mesaja bir bilge gibi kulak ver. Evet, ve metnin son sözü de çok güçlüydü. Lipedem ve KV'ye ağırlaşan sevci akış kontratlarının bedende fosilleşmiş halidir.
Ve Züleyha bilincinin daveti de bir o kadar umut verici.
Kesinlikle. Akışı, yani yaşamın kendisini sevgiyle ve teslimiyetle onurlandırdığımızda, o tıkanıklıkların, ağrıların ve ödemin göle düşen bir taşın yarattığı halkalar gibi dalga dalga çözüleceği yönünde bir vaat sunuyor. Yani metnin nihai sözü şu cümlelerde özetleniyor. Bolluk, hizmetle, hafiflik, özdeğerle, akış ise teslimiyetle gelir. Bu kaynak fiziksel sorunları sevgi, değer ve bolluk akışındaki tıkanıklıklara bağladı. Üzerinde düşünebileceğim bir soruyla bitirelim o zaman. Eğer bedenindeki akış sistemi senle konuşabilseydi, hayatının bu döneminde en büyük trafik sıkışıklığına neden olan tek bir inancının ne olduğunu söylerdi.